Ayrım 11 sayfa 82. Bu arada benimkini de kullandığı yöntem beni hiç ilgilendirmiyor. Şu anda en büyük üzüntüm ona teşekkür edememek. Anlaşıldı mı? Üstelik soruşturmanızın bu konuda bana yardımcı olacağını da sanmıyorum. Langeus böyle cevapları çok işittiğini belirtir bir hareket yaptı. Ne demek istediğimi pekala anladınız. Bu olayda birden fazla bilinmeyen var. Bana kalırsa dosya yeni açılıyor. Üstelik ben, çağrı cihazının tiz sesi duyuldu. Komiser cihazı kemerinden söktü, ekrandaki mesajı okudu. Çağrı cihazını Diana uzatıp sordu. Ne demiştim? 14. kısım. Dayan gerçek olaylarla karşı karşıya kaldığını biliyordu. Ama o olayları uzaktan çılgınlıklarını paylaşamayacak mesafeden algılamayı başarmıştı. Yaşadıklarını daha sonra düzene koyacaktı. Daha sonra olayların ardındaki mantığı araştıracaktı. Şimdilik her bir ayrıntıyı, her bilgiyi düşteki bir insanın uzaklığıyla ve güçsüzlüğüyle algılıyordu sadece. Langeus onu yeniden Loisier binasına götürdü. Bu kez giriş katında kaldılar. Dayan yöneldikleri bölümü hemen tanıdı. Bilgisayarlı tomografi merkezi, Lucia'nın ilk incelemeye alındığı yer. Oraya vardıklarında içeri girmek istemedi. İçeride korkunç anıların ortasında kalmaktan korkuyordu. Ne var ki komiser genç kadını usulca itti. Peşlerinden de kapıyı kapattı. Ürktüğü korkular görünmedi. Tomografi merkezinin görünümü tepeden tırnağa değişmişti de ondan. Şimdi çevrede eşi görülmemiş bir hareketlilik yaşanıyordu. Üstü monitörlerde ve negastroplarla dolu kumanda konsolunun başında spor ceketler giymiş iki kişi bilgisayar klavyesinin tuşlarına dokunuyor. Ekranda renkli şekiller oluşturuyordu. Cam bölmenin öte yanındaki puslu aydınlıkta gölgeler gidip geliyor, scanner cihazının çevresinde toplanıyor, krom çelikten aletlerle ilgileniyordu. Kimileri de yere kablo düşüyor, tavan monitörlerini söndürüyor, hiç görülmedik şekilde tüp ve optik aletleri ayarlıyordu. Görüldüğü kadarıyla izlerini silmek derdindeydiler. Hiçbirinin üzerinde beyaz doktor önlüğü yoktu. Dayan başka tuhaflıklar da gördü. Adamların hemen hepsi 30'undan genç görünüyor. Çoğu bellerindeki kemer takılı kılıfta otomatik tabanca taşıyordu. Aynasızlar. Binanın ikinci katında neden bu kadar bekletildiğini anlamıştı. Polis karargahını buraya kurmuştu demek. Birkaç saatliğine de olsa tıbbi görüntüleme malzemesine el koyarak Langeus apansız sordu. Paleopatoloji ne olduğunu biliyor musunuz? Dayan komisere döndü, bitkin bir sesle cevap verdi. Arkeolojide kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde bir mumya ya da başka organik kalıntılar scanner'a, IRM cihazına ya da herhangi bir görüntüleme aygıtına yerleştirilir. Zarar görmeden bileşimleri belirlenmeye çalışılır. Bu sayede binlerce yıl önce ölmüş insanların cesetlerini görüntü yoluyla otopsiden geçirmek mümkündür. Langeus gülümsedi. Harikasınız. Bilimle ilgileniyorum. Bu alandaki dergileri okurum. Yine de aradaki ilişkiyi... Adli tıp servisimizde bu konuda uzman biri var. Tek bir sargıyı bile çözmeden bir mumyayı tepeden tırnağa muayene edebilecek küçük bir deha. Dayan dehşet dolu gözlerle cam bölmenin öte tarafına baktı. Makinenin içinde bir çarşafla örtülmüş bir vücut gördü. Gözlerini kefenden ayırmadan mırıldandı. Sakın scanner'daki cesedin malzeme elimizin altındaydı. Parantez, komiser yine gülümsedi. Cesedi hastanede bulmanın faydası. Delisiniz siz. Hayır, acelem var. Bu alet sayesinde Van Kin üzerinde sanal bir otopsi yaptık. Artık cesedi adli tıbba teslim edebiliriz. Üzerinde hiçbir inceleme izi olmadan. Nasıl bir polis olduğunuzu anlayamıyorum. Langöz cevap vermeye fırsat bulamadan iki bölümün arasında kapı açıldı. Fena halde yanıldık. Komiser kapının önünde duran genç adama döndü. Kıvırcık sarı saçlar, gri bir cilt, yakıcı bakışlar, bir proküline benziyordu adam. Sözünü tekrarladı. Fena halde yanıldık Langios. Ne? Cinayet. Tüyler ürpertici bir cinayet. Komiser Dayan'a baktı. Genç kadın komiserin düşüncelerini okuyup öfkeyle konuştu. Beni peşinizden sürükleyen sizsiniz. Şimdi de sonucuna katlanacaksınız. Buradan bir yere ayrılmayacağım. Komiserin yüz çizgileri ilk kez gerildi ama bir saniye sonra yeniden yumuşadı. Kötülük maskesini yerine yerleştirmek istercesine ellerini yüzüne kapadı. Haklısınız. Parantez, adli tıp uzmanına döndü. Anlat. Tomografide adamın göğüs kafesini incelemeye başladığımda o bölgede ölü bir dokuya rastlamayı bekliyorduk. Aşırı miktarda kardiyalji ya da başka bir takım enfarktüs belirtileri. Konferans vermeyi boş ver. Ne buldun? Uzman bir an için sarsıldı. Yine de çok sert, boyun eğmez bir görünüşü vardı. Göz kapaklarını hızla kırpıştırdı. Sonra bombasını patlattı. Adamın kalbi dağılmış, kan yüreği doldurmuş, sonra da patlamayla bütün dokuya yayılmış. Langius gerçek avcı yanını göstererek kükredi. Allah kahretsin, bana cesette hiç yara yok demiştin. Hekim başını eğdi, sarı buklelerinin altından bir tebessüm belirtisi gelip geçti. Hala da yok. Her şey içte olmuş. Vücudun içinde. Parantez, bilgisayarı gösterdi. Resimleri görmen gerek. Komiser öteki polislerin yüzüne bile bakmadan buyurdu. Defolun hepiniz. O da boşaldı. Adli tıp uzmanı bilgisayar programını çalıştırdı. Sonra da Dayan ve Langios'a duman rengi plastik gözlükler uzattı. Bunları takmanız gerekecek. Yazılım 3 boyutlu çünkü. Dayan iki erkin yaptığı gibi plastik çerçeveyi gözlüğünün üzerine taktı ve ana ekrandaki iç karartıcı görüntüye baktı. Rolf Van Keen belden aşağısı yukarısı çıplak, kılları tıraşlanmış, göbek deliği hizasında kesilmiş profili. Doktor monitörün karşısına geçti, anlatmaya başladı. İşte kurbanın üç boyutlu resmi. Van Kien'in belden yukarısını kendi çevresinde dönüyor, sonra hemen ilk durumunu alıyordu. Tıpkı grafik ortamda gerçekleştirilen bir gösterideymiş gibi. Daha önce de söylediğim gibi diye tekrarladı bilim adamı. Başlangıçta kalp bölgesi üzerinde yoğunlaştık. Tomografide 40 saniyelik bir algılamayla rölyefi oluşturmayı. Tamam tamam devam et. Doktor parmaklarını klavyede gezdirdi. İşte bulduğumuz. Omzundan aşağı numaralandırılmış beden tabaka tabaka kalkmaya başladı. Önce damarlar göründü, sonra da kızılımsı kütleler ile mavi trak organlar ve lifler. Bütün bunlar iğrenç bir atlı karıncaya binmiş gibi durmadan kendi çevresinde dönüyordu hala. Dayan dehşet içindeydi, aynı zamanda da büyülenmiş gibi. Adli tıp uzmanının göstermek istediğini kavramak bir saniyesini aldı. Kalbin yerinde patlamış bir kan ve doku yığını vardı. Damar karmaşasının ve akciğer peteklerinin arasına yayılmış kapkara bir leke. Doktor devam etti. Görüntüyü ötekilerden ayırabilirim. Ya yeni bir tuşa dokundu, kalp dışındaki her şeyi sildi. Patlamış kalp tüm ayrıntılarıyla ekranda görüldü. Kahverengimsi damarları donup kalmış, dallarıyla bir mercan resifini andırıyordu. Şiddetten yaratılmış bir ağaç gibi. Langöz kısık sesle sordu. Bunu nasıl yapmışlar? Adli tıp uzmanının sesi çok daha uzaktan tüyler ürpertici bir incelemenin derinliklerinden geliyormuşçasına değişti. Fizyolojik açıdan oldukça kolay. Kanın kalpten çıkmasını önlemek için ana atar damarı sıkıştırmak yeter. Hani bahçe hortumlarında olduğu gibi o andan itibaren ana toplar damarın ve akciğer toplar damarının getirdiği kan kalbi doldurur. Sonunda da taşar. Klavye üzerinde yeni bir komut gönderdi. Ekranda öteki organlar ve damarlar göründü. Sıkıştırma noktasını burada açıkça görülüyor. Parantez imlecin üzerine tıkladı. Burada da yeniden tıkladı. Langius duyduklarına inanmıyor görünüyordu. Göğsün içinden atar damara nasıl erişebilir? Doktor durdu. Yükselen bulantısını, artan korkusunu engellemek istercesine kollarını kavuşturup Langius'a döndü. Çılgın olanı da bu ya. Katil elini kurbanın karnından sokup atar damara kadar uzamış. Doktor yine monitöre döndü. Farklı bir komut verdi. Van Kuy'nin belden yukarısı yeniden toplandı. İç organları gri parlak dokuların arasına yerleşti. Resim karın boşluğunda göğüs kemiği üzerinde dondu. İnce bir iz belirdi. İşte yara dedi ses. Öylesine ince ki ilk bakışta kılların arasında görmedik. Katil elini oradan mı soktu? Hiç kuşkumuz yok. Yara izi 10 santimden fazla değil. Cildin esnekliğini de düşünürsek 10 santim bir kolun geçebileceği kadar büyük. Kısa boylu biri olması şartıyla tabii. Bana kalırsa 1,60'lık biri. Van Kien dev gibiydi. Öyleyse birden fazla katili var. Ya da kurban uyuşturuldu. Bilemeyeceğim. Patrick Langius'u ekrana yaklaşıp sordu. Karnı yarıldığında adam hala canlı mıymış? Canlı ve bilinci yerindeymiş. Evet, kalbin parçalanması kanıtlıyor bunu. Öteki alçak elini karnına sokmuş araştırırken paniğe kapıldı ve kalp pompalama işlemini daha da hızlandırdı. Kalbin kanla dolması çok çabuk ve çok şiddetli oldu. Komiser mırıldandı. Bir sorun bekliyordum ama böyle bir şey değil. İki adam aynı anda genç kadının varlığını hatırladı. Aynı anda Dayan'a döndüler. Longius mırıldandı. Dayan, çok üzgünüm. Gerçekten biz. Dayan, iyi misin? Koyu renkli gözlüklerinin ardında gözleri ekranına çivilenmiş, donup kalmış gibiydi. Buz gibi bir sesle konuştu. Oğlum, oğlumu görmek istiyorum. 15. kısım. O bahçeleri kendi düşleri gibi biliyordu. Daha çocukken bütün öğleden sonralarını yeşilliklerle süslü yolların çevrelediği fiskiyenin yanında geçirmişti. Yine de Lüksemburg bahçelerini düşünürken özel bir nostalji duygusuna kapılmıyordu. Park sadece huzur veriyor gibi geliyordu ona. Mucizenin üzerinden 48 saat geçmişti. Lucia'nın iyileşme belirtileri de artarak sürüyordu. Çocuk dün sağ elinin işaret ve orta parmaklarını birkaç kez oynatmıştı. Dayan oradayken Lucia'nın sağ bileğinin de hafifçe kıpırdadığını yemin edebilirdi. Tıbbi analizler beyindeki ezilme belirtilerinin azaldığını kanıtlıyordu. Çocuğun fizyolojik fonksiyonlarının da normale döner gibiydi. Doktor Dagger bile Lucia'nın gerçek bir bilinç açılması yoluyla ilerlediğini kabul eder gibiydi. Birkaç gün sonra direnleri çıkartmaktan bile söz ediyordu şimdi. Dayan'ın mutluluktan uçması gerekirdi. Oysa şimdi bu şu cinayet vardı. Akıl almaz o şiddet scanner ekranında patlayıp onu dehşete düşüren o görüntüler vardı. Böylesi bir acımasızlık mümkün müydü? Oğlunu kurtaran adamın böylesi koşullarda ölmesinin ardında hangi neden vardı? Hem de müdahalesinden birkaç saat sonra. Oturabilir miyim? Dayan bakışlarını kaldırdı. Komiser Legos tıpkı 2 gün önceki haliyle karşısında duruyordu. Siyah palto, siyah bulicin, siyah tişört. Adamın böylesi elbiselerden birkaç takıma sahip olduğunu düşünüyordu. Dayan dolaba yerleştirilmiş bir o kadar kadavra... Adamın böylesi elbiselerden birkaç takıma sahip olduğunu düşünüyordu. Dayan dolaba yerleştirilmiş bir o kadar kadavra gibi. Üstelik çevresine tıraş losyonu değil, tuhaf bir kuru temizleme dükkanı kokusu yayıyordu. Cevap vermek yerine ayağa kalktı. Biraz yürüsek. Komiser başıyla onayladı. Dayan yukarılara doğru yürüdü. Tatlı bir meyille yükselen üç hiyaban. Langiyosu neşeli bir sesle konuştu. Burada buluşmak iyi fikir. Hoşuma gidiyor. Evim hemen yakında. Taş basamakları tırmandılar. Puslu ışığın altında patikalar neredeyse tümüyle ıssızdı. Ağaçlar metro havalandırmalarının üzerinde eteğini tutmaya çalışan kadınlar gibi serin rüzgarı tutkuyla dallarının arasına alıyordu. Langios derin bir nefes aldı. Böylesinin başına geleceğini hiç gelmeyeceğini düşünürdüm. Neyin? Oturan güzel bir kızın yanında yaklaşacağımı. Hey hey diye soludu Dayan. Yarı hoşlanmış, yarı öfkelenmiş bir ifadeyle. Hem adamın hem de onun yüreği her türlü tasadan, her çeşit tehditten kurtulmuş gibiydi. Biraz azıcık ilerlenerek insanların ölüler karşısında takındıkları bencilliği düşündü. Cilalanmış yapraklar, rüzgarın serinliği, uzaklardan gelen çocuk sesleri tek şimdilerde şimdilerini oluşturuyordu. Van Kane anısının ağır basamadığı gerçeklerini komiser anlattı. Polis müfettişi okulunda yatılırken her hafta sonu kaçar Sorbonne'da felsefe derslerine katılırdım. Gün biterken de buraya Lüksemburg bahçelerine gelirdim. O dönemde doğal bir felaketten, işsizlikten kurtulmuşum gibi gelirdi bana. Oysa çok daha kötü, çok daha korkunç bir felaketle karşılaşacakmışım. Hangi felaket? Belli değil mi der gibi ellerini iki yana açtı. Parisli kızların acımasızlığı buralarda gezinir. Gözümün ucuyla demir saniyelerine kurulmuş okuyan, fethedilmeyi zirveleri oynayan kızlara bakardım. İçimden de bunlara ne söyleyebilirim ki, yanlarına nasıl yaklaşırım diye sorardım. Bu bölümdeki yabancı kelimeler Langios, Langels, Langels, L-A-N-G-L-O-I-S.